Ayrım 12, sayfa 120. Nestor da uyandı ve beni böyle görünce gülmeye ve şarkı söyleyerekten alay etmeye başladı. Nikos'la faşistlerin beni tanımamaları için ne yapılması gerektiği konusunu konuşmaya başladılar. Sonuçta kafamı tıraş etmeye ve erkek giysisi giydirmeye karar verdiler. Ben avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Yine kafamı tıraş etmenizi istemiyorum, istemiyorum. Hep benim kafamı tıraş ediyorsunuz. Neden? Önceleri bitlenmemem, şimdi de erkeğe benzemem için. İstemiyorum, istemiyorum. Peki ulan, kafanı tıraş etmeyeceğiz ama faşistler seni yakaladıklarında bizim hiçbir suçumuz olmayacak, dedi Nestor. Nikos karşı geldi. Onu yakalarlarsa tümümüzü öldürürler diyerekten. Bayan Maria'yı da mı, Elpida'yı da mı, diye sordum. Ne sandın ya, tümümüzü yok edecekler. İyi, öyleyse tıraş edin kafamı, dedim yüksek sesle. Tıraş edin. Nestor, Nikos, duymuyor musunuz, diye seslendi Elpida dışarıdan. Biz sustuk. Geliyoruz, geliyoruz, dedi ikisi de. Odadan çıktık. Büyük bir mutfağa gittik. Elpida önden gidiyordu. Beni göremedi. Mutfağa girince babasıyla annesini gördük orada. Beni böyle görünce bağırmaya başladılar. Ne oldu böyle sana bebek, dedi Bayan Maria ve kocası gülmeye başladı. Elpida dönüp bana baktı. Vay be, ne yaptılar sana böyle? Nedir bu giysi? Nedir bu ayakkabılar? Senin ayakkabın yok mu? Kafandaki şu mendil de ne? Mihalo yenge zeytinyağı sürdü kafama. Saçımı rahat tarayabilmen için. Giysi Kalyopi'nin. Anam dikmişti. Giysimi Mihalo yenge yıkadı da kuruyunca giydirecek. Harlene yenge ayakkabı vermedi bana. Skamniça'da getirdiği ayakkabılar bana büyükmüş. Bak Elpida, beni yıkamazsan iyi edersin. Çünkü bunlar yine tıraş edecekler beni. Bana erkek giysisi giydirecekler çünkü. Nikos'la Nestor'a baktım. Beni tıraş etmelerinin nedenini açıklamama izin verirler mi acaba, diye düşünerekten. Nikos kendi açıkladı nedenini. Bayan Maria bağırmaya başladı. Nedir bunlar be? Kafasını tıraş edecekler ve erkek giysisi giydireceklermiş. Nasıl düşer çocuk bunların eline? Nerede? Aman tanrım, aman, kocası ciddileşti. Ve çok yakında pireye gitmenizi sağlayacağım. Bu arada bebek dışarıya çıkmasın. Burada oturup Elpida ile oynasın. İşte bu kadar. Tartışmaya kesin de oturup yemek yiyelim. Başımın tıraş edilmeyeceğini anlayınca öyle sevindim ki. İçmem için verdikleri bir bardak süt çok sıcaktı. Aldırmadan içtim. Sevincimden olacak belki ama dilim fena yandı. Yine de dilim çözüldü ve gevezeliğe başladım. Manastırda kuzuları sağırlarken tenekelerden sütü içtiğimi, Skamniça'da çok acıktığımı, keçileri bir kenara çekip emdiğimi, keçilerin beni zaman zaman işediklerini, hatta pislediklerini söyledim, durdum. Ağzım mitralyöz gibi. Sus artık, dedi Nikos. Ama ben Bayan Maria, kocası ve de Elpida'nın anlattıklarımızı ekle dinlediklerini ve güldüklerini gördükçe konuşmamı sürdürüyordum. Oğlağın beni pislettiğini ve Petros'un ağladığını, Skamniça'da Harlena yengenin ve çocuklarının ve de Elvira'nın öldürüldüğü gün eşeğimi kuyruğundan çekinin yediği tekmeyi de söyledim bu arada. Bayan Maria, Harlena yengeyi, çocuklarını ve kız kardeşini kimlerin öldürdüğünü anımsıyor musun, diye sordu. Karanlık olduğundan onları göremediğimi, o kişilerin evin içine aradıklarını, biz küçükleri yataktan kaldırdıklarını ve tüfek sesleri duyduğumu ve ertesi gün uyandığımda herkesi ölü olarak bulduğumu söyledim. Kadın ağlamaya başladı. Ah mutsuz çocuk, neler gördü gözlerin, neler, dedi ve beni kucağına oturttu. Ama anamı, Filiça'yı, Kalyopi'yi, amcam Yannis'i, karısını ve güzel Pipi'yi öldürenleri anımsıyorum. Vucinas, Yerakaris, Pavlitinas, Stavridis kardeşler, Spiliotis, Kiriakuleas da bunlar. Daha da başkaları da vardı hiç görmediğim, adlarını bilmediğim. Ah, baban çok suçlu, çok, dedi Bayan Maria'nın kocası. Neden? Babam neden suçlu, diye sordum. Bu pislikleri zamanında temizleyip Mani'yi kurtaracağına bağışladı onları. Yaşlı bir kadın geldi babana ve çocuklarını kurtarmasını rica etti. Tanık oldum buna. Her ikisi de Almanlarla işbirliği yapmışlardı. Elas onları yakalamış ve kurşuna dizecekti. Baban galiba onların yakalandığını bilmiyordu. Bu yaşlı kadın babanın tanıdığıymış. Ağlamış, rica etmiş. Baban da ona, peki onları serbest bırakacağız. Ama söyle, Almanlarla işbirliğinden vazgeçsinler. Çünkü onları yakalar öldürürüm, demiş. İyi biliyorum. Çok çaba göstermiş ve ikisini de kurtarmış. Silahsız insanları öldürmek ağırdır benim için, demişti. İşbirlikçi olmalarına karşın. Sotiris'i neden suçluyorsun o halde, diye sordu Bayan Maria. Erkek adam olduğundan ve silahsızları öldürmek istemediğinden mi? Hayır, hayır karıcığım. Görüyorsun, şu işbirlikçiler ne erkektiler ne de herhangi bir bok. Silahsız kadın ve çocukları öldürdüler. Sotiri biliyor muydu kadınları ve çocukları öldürebilecek denli alçak olduklarını? Biliyor muydu? Silah aradıklarını ve bu yüzden baskınlar düzenlediklerini, bu nedenle manastırdan kaçmış olabilir mi? Sorun çıkarmak amacıyla bahane arıyor olabilirlerdi. Bunu bilseydi kuşku yok tümünü daha kaçırabilirdi. Böylece bulunmalarını engelleyebilirdi. Bak sevgili eşim, Mariyula ve diğerlerinin öldürüleceklerini biliyordu demiyorum. Ve ne geçen yıllar ne de içinde bulunduğumuz yıldan söz ediyorum. Tümünü temizleyecek güçte olduğunu ve bunu yapmadığı zamandan söz ediyorum. Sotiris karşısındakileri neden aşağılık mahluklar olduklarını hiçbir zaman bilemedi. Bunlar kuşku yok acımasız katillerdir. Ve inan olsun daha başka kötülükler de yapacaklardır. Şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Her şeyin kötüye doğru gittiği halde ailesini Atina'ya göndermedi. Neden? Ne diyorsun kocacığım? Neden beni dinlememekte inat ediyorsun böyle? Kimsenin yerinden ayrılmasını istemediğini kendin söylememiş miydin bana? 1945 yılında da buraya geldiğinde olan oldu artık dememiş miydi? Savaşçılar yenildiler. Ama manastırın yıkılmasına elinden geldiğince engel olacaktı. Zamanla her şey düzelecek, eski düzen yeniden oluşacak dememiş miydi sana? Ve sen köylerimiz darmadağın edildi diye bırakıp gitmemiz doğru değil demiyor muydun? Sotiris bu hainlerin, işbirlikçilerin güçleneceğini, oysa Elas savaşçılarına hain damgası vurulacağını söylemiyor muydu? Göreceksin kadın, işler daha da kötüye gidecek. Ve salt bu değil, en son Elas savaşçısına varıncaya dek herkesi yok edecekler. Bunları şimdi söylüyorsun. Devletin de desteğiyle neler yaptıklarını görüyorsun elbette. Tüm bunları 2 yıl önce aklının ucundan geçirebiliyor muydun? Ne bileyim, ne diyebilirim ki karıcığım, diyor Bayan Maria'nın kocası yaşlı gözlerle. O da ağlamaya başlıyor bana sarılarak. Ve ah zavallıcık, zavallıcık, kim bilir daha neler görecek, neler çekeceksin diyerekten, kahinmiş gibi. Bu adamlar babamla ailemizi çok sevenlerdenmiş anlaşılan. Babam galiba çok garip bir insandı. Bir yandan granit gibi sert, bir yandan da ana öpücüğü okşaması gibi yumuşacıktı. Dedemin ekilen toprağın mülkiyetini üzerine alan bazı görüşlerine karşı gelmek cüretini göstermişti. Diyeceğim babam, çiftlik sahibi biri olarak dünyaya gelmiş ve yetişmiş olmasına karşın dedemin çiftlikte çalışanları olan genel tutumundan hiç hoşlanmazdı. Aldıkları ücretler de ona göre doyurucu değildi. Ne ki dedem tüm gerçek manastırlılar gibi geleneklere bağlıydı. Babam da onun gibi inatçıydı. Aralarında geçen sert bir tartışma ve çatışmadan sonra yukarı manastırdan ayrılıp aşağı manastıra yerleşmek zorunda kaldı. Babamı ağabeyleri de izledi. 9 kardeştiler, 7'si erkek, 2'si kız. En büyükleri Petros'tu. Yanılmıyorsam zeytinyağı için uygulanan vergi sistemi nedeniyle genel bir hoşnutsuzluk vardı. Sonuçta kimi arkadaşlarıyla birlikte Areopolis'teki vergi dairesini ateşe verdi. O zamandan beri Maniatisler zeytinyağı vergisi ödemiyorlar. Büyük amcam 1931'de öldü. Petros'tan sonra Amerika'ya giden ve orada ölen İlyas geliyordu. İlyas iyi ki savaşı ve de Yunanistan'daki iç savaşı görmedi, yaşamadı. Sonra Yorgo amcam vardı. Onu 1946'da faşistler öldürdü anamla birlikte. Sonra 1942'de zatürreden ölen Harilene yengemin kocası Harileos amca. Sonra Vasilis, ondan sonra babam Sotiris ve halen hayatta olan Mihalis amca. Büyük oğlu Andonis'in ailesiyle Haydari'de kalıyordu. Dedemin 7 oğlu ve Leoni ile Todora adında 2 kızı vardı. Babamla birlikte hemen hemen tüm kardeşler aileleriyle aşağı manastıra yerleşmişlerdi. Civar çiftliklerden patronlarınca baskı altında bulunan tüm işçiler babamın himayesi altına girmiş insan gibi yaşamaya başlamışlardı. Doğal olarak babamın iyilikseverliği kimi çevreleri öfkelendirmişti. Ama işgal süresince Mani'deki Elas örgütünün egemenliği nedeniyle güçlüydü. Ona kimse kötülük etmeye cesaret edemiyordu. Varkiza anlaşmasıyla Elas'ın mücadeleye son vermesinden sonra babam da silahlarını teslim etti. Babam silahsızdı ama eski Alman işbirlikçileri silahlı olarak kaldılar. Babam artık Elas savaşçısı değildi. Ancak gururluydu, sevecendi, iyilikseverdi. Belki bu olağanüstü karakteri nedeniyle bizimkilerin öldürülmelerinden sonra sürekli olarak gizlendiği dönemde kimileri faşistlerle birlik oldular. Onu ortadan kaldırmak için olmadık münasebetsizlikler yaptılar. Kimileri de tüm tehlikeleri göze alarak onu gizlediler, korudular. Ve belki bu güçlü karakteri nedeniyle faşistler karısını, çocuklarını, kardeşini öldürdüler. Onun da sürekli olarak peşine düştüler. Acaba doğru muydu tüm bunlar? Faşistler salt babamı mı ortadan kaldırdılar? Bunlar gerçekte tüm Elas mensuplarının ve bu örgütü destekleyenlerin peşine düştüler. Yaşlı kadın, küçük çocuk ayrımı yapmaksızın. Ama babam çok sevilen bir insandı. İnsanlık duygularına sahip herkes yaşadığı sürece onu sevdi. Ölümünden sonra da anısına saygı gösterdi. Ve bunlar sayıca çoktu. İyice anımsıyorum. 1958'de kimlik çıkarmak üzere belediye tiyatrosu çevresindeki Kral 2. George Sokağı'ndaki polis karakoluna gittiğimde yapmam gereken işlemleri sormak üzere bir polis memurundan bilgi istedim. Polis aşağı manastırlı Sotiris Petrula'nın kızı olduğumu öğrenince ayağa kalktı ve ağlamaya başladı. Atina'da Potis Chingurakis adındaki avukat beni her gördüğünde gözyaşlarını tutamazdı. Babamı çok sevdiğini söylerdi. Başka biri, Pireli bir kuyumcu. Yunanistan'ın hangi bölgesinden olduğumu sordu. Maniliyim dedim ve babamın adını söyledim. Babamın adını duyar duymaz ağlamaya başladı. Faşistlerle işbirliği yapan ve Elas askerlerince tutuklanan kardeşi ve amcaoğlu kurşuna dizilecekken onları kurtardığını anlattı. O denli çoktu ki terörün egemen olduğu yıllarda babamı tanımamazlıktan gelenler. Ama ona yakınlık gösterenler de vardı. Dehşet dolu yıllardı o yıllar. O dönemdeki olayları yaşamayanlar, gerçeklerin nedenli yüzsüzlükle ve sistemli olarak çarpıtıldığını bilemezler. Korku içindeydi insanlar. Herkes sinmişti. Bunu anlayabiliyorum doğal olarak. Babamın güya yakın arkadaşlarının ve de anamın ailesinin ya gerçekten ya da korkudan sessizliğe bürünmelerini belki anlayabilirim. Ancak 1945-47 döneminde babamın gizlendiği yerleri faşistlere haber vermelerini anlamam olanaksızdır. İleri sürmek istedikleri mazeretler yersizdir. Maria yengenin dediğine göre babam gerek Vasilis'in gerekse Petros'un Atina'ya kaçmalarına yardımcı olmuş. Ayrıca Harilena yengenin öldürülmesinden sonra kim bilir hangi tehlikeleri göze alarak Mihalu yengenin beni alıp Atina'ya götürmesini sağlamıştı. Kimse bilemez. Ocak 1946'dan 1948 yılına dek neler çektiğini. Günlerce, aylarca aç susuz faşistlerin eline düşmemek için olağanüstü çaba göstermiştir kuşkusuz. Petrula ailesinin bu yiğit evladı sürekli kaçmak zorundaydı. Bir zamanlar ailelerini kavuşturduğu kimi güçsüz kişileri evinde sığınmalarını sağlayan hiçbir ev kabul etmek yürekliliğini göstermedi. Gerçi sığınmasını sağlayacak kimi evlerin bulunabileceğini biliyordu. Ancak hiç kimsenin onun yüzünden tehlikeye atılmasını istemiyordu. Faşistlerin tüm yakınlarını gözaltında tuttuklarını iyi biliyordu. Barba Spirido'yu sorguya çekmişler ve babamı sormuşlar. Ancak o, ben gammaz olamam, kimseye ele veremem demiş. Bu yüzden hunharca öldürülmüştü. Böylece sürekli izlenen, tek başına kalan babam, yaşamını son derece olumsuz koşullara karşı sürdürmek istemiş, hatta o dönemde örnekleri görülen, kafasına bir kurşun sıkmayı bile düşünmemiş. Ve sonuçta o kendi görüşlerine de saygılı olabileceklerini düşündüğü onlara teslim oldu. Hükümet gene laf çıkarmayı düşünüyormuş, teslim olacak Elas savaşçıları için. Sorguları yapılacak ve 1944'ten sonra silahlarını teslim ettikleri ispatlanacak kişiler aftan yararlanacakmış. Babam da 1944 yılından sonra silahlarını teslim edenler arasındaydı. Ama yine de onu rahat bırakmadılar, karısını ve çocuklarını öldürdüler. Davada beraat ettikten sonra serbest bırakılacağına ve geri kalan yakınlarına kavuşacağına inanıyordu. Ah sevgili babacığım, bana ve Petros'a olan sevgin neden derindi ki bize kavuşmak için küçük düşürülmeyi göze aldın. Çocuklarına olan bağlılığın o denli büyüktü ki yaptığın mücadelenin faydasız olduğunu saptadığında seni yok edecek hiçbir güç olmadığına göre kendi kendini öldüreceğine gittin teslim oldun. Nereye ve kimlere? Evet. Milyonda bir bile seni serbest bırakmayacaklarını biliyordun elbette. Ama çocuklarına kavuşmak umudu, kendini böyle bir tehlikeye atmana yol açmıştı ne yazık ki. Mihalis amcamın dediğine göre, Gitio'ya doğru giderken yolda Karacaz çıkmış karşına. Seni görünce şaşakalmış, ona teslim olmaya gittiğini söyleyince daha da şaşırmış. Neden? Neden Sotiris, sen mi teslim olmaya geldin diye sormuş şaşkınlıkla. Eski işbirlikçilerden ve yeni faşist örgütleri mensuplarından biri. Evet, sanki yolda karşılaştığın köylüleri tabancanla tehdit ederek ekmeklerini ellerinden almayı düşünmedin. Elbette sen faşist örgütlerine bağlı değildin. Açlıktan zor durumlara düşeceğini bilsen bile silahsız kişilere karşı gelmeyi aklından bile geçirmedin. Sanki yakalanman için ödüller verilen, sürekli izlenen, çevresini göremeyecek denli gözü kapalı olan. Seni yakından bilenler ya da salt adını duymuş olanlar, Gition, Tripoli ya da Isparta hapishanesinde gördüklerinde şaşkınlıklarını gizlemekte güçlük çekiyorlardı. Kendiliğinden gidip teslim olanın Sotiris Petrula olduğuna inanamıyorlardı. Hatta bizim Andonis seni Tripoli hapishanesinde gördüğünde bu uzun sakallı adam yaşlı olmasaydı babam olduğunu sanacaktım. O denli benziyor ki ona. Yazık ki o sendin sevgili babacığım. Katliamdan sonra tıraş olmamıştın ve kovalanan vahşi hayvan gibi dolaşırken yavaş yavaş kör olmaya başlamıştın. Yakalayabildikleri Elaz savaşçılarını hapse tıkmışlardı. Sen nasıl oldu da demir parmaklıklar arkasında buldun kendini? Dostun ve hapishane arkadaşın Spiros, Spaneas gibi bunun nedenini soranlara yakında genel af ilan edileceğini, tutukluların serbest bırakılacaklarına inandığını ve yeniden aramıza geleceğini söylemiştin. Hükümet genel aftan söz ediyordu. Ne ki bunu gerçekleştirmeyi hiç düşünmemişti. Ama yine de öfkeli vatanseverler Isparta hapishanesini işgal ederek kimi eski direnişçileri kurşuna dizmişlerdi. 27 idi bunların sayısı ve aralarında sen de vardın sevgili babacığım. Ah babacığım, ah lanet olsun, lanet olsun. Kimler? Almanlar, İngilizler, Yunanlılar. Yunanlılar mı? Yunanlı olduklarını söylüyorlardı. Ama gardiyanlarla işbirliği yaparak hapishaneye giren ve silahsız ve elleri bağlı tutukluları öldüren bu faşistlere Yunan demek olası mı? Sen sonradan öğrendiğime göre bizim için teslim olmuşsun babacığım. Çocuklarına olan büyük sevgini iyi biliyordum. Oysa çoğu kez acaba özgürlüğü, vatanını bizlerden çok mu seviyorsun diye sorardım kendi kendime. Son anlarında neler düşündün acaba? Manastır'daki evimizin yıkıntılarını gördün ancak. Vatanın yolları da sonsuz. Kimler, neler vardı kalbinde? Kalamata hapishanesinde tutuklu olan Andonis mi? Yeniden kurulan Demokrat Ordu'ya girmek üzere Mani'ye giden Vasilis mi? Atina sokaklarında sürünen Petros mu? Yoksa Pire'de büyütmesi için yabancı bir kadına verdikleri ben mi? Kimler için atıyordu kalbin babacığım? Kim ilgilendi ölümünle? Kim ağladı senin için? Kalleşçe, şerefsizce öldürülmeni zamanında öğrenememiştik. Öğrendiğimizde de nasıl gelir bulur ilgilenebilirdik seninle? Kaldı ki yalnız değildin. Binlerce kişi katledilmişti alçakça. Ancak bu kuşkusuz bizim öksüzlüğümüzü, acımızı azaltmıyor.